Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 22. Ayrım. Son sınıfın çocukları 77 balosunun verildiği mekana saman getirip dökmüşler, sağa sola dallar, odunlar koymuşlar, bir çiftlik havası yaratmaya çalışmışlardı. İffet'le samanlardan dolayı rutubet kokan alanda bir saman yığınının üzerinde oturmuş, heyecanla bizi dansa davet edecek birini beklerken önümde biri eğildi. "Merhaba Ayşe," dedi. Hayal meyal hatırlıyordum bu yüzü ama nereden? "Beni hatırlamadın galiba. Ben Güven Osma." "Aa Güven, elbette hatırladım," dedim. "Ben giriş sınavı için gelmiştim annemle. Sen de kız kardeşini getirmiştin değil mi? Ne heyecanlıydık ama. Kardeşin girebildi mi? Neydi adı?" "Leyla." "O giremedi. Onun teyzesi kolejde çalışmıyor." "İyi ki çalışmıyor," dedim. "Yoksa elinden bir şey gelmeyeceği için sen bu kafayla canına okumuştun o teyzenin." "Şaka yaptım, hemen kızma. Yanına oturabilir miyim?" Hayır demeye hazırlandım ama Güven yanıtımı beklemeden yanımıza ilişti. Biraz sonra arkadaşları da geldi. Gün boyunca yaptıkları maskaralıkları anlatıyor, bizi çok güldürüyorlardı. Sabah biyoloji sınıfına bir eşek sokmuşlardı mesela. O kadar eğleniyordum ki dans etmek aklıma bile gelmiyordu. O gece tanıştığımız gençler, İffet'le beni bir hafta sonraki kıyafet balosuna da davet ettiler. Elbette hemen kabul ettik ama ne giyeceğimiz büyük bir sorun oldu. Bütün bir haftayı okulda geçiren bir öğrencinin kendine kıyafet hazırlaması mümkün değildi. Benim sorunumu inanılır gibi değil ama okul partilerine gitmemde mahsur görmeyen anneannem çözdü. Yıllardır içinde ne saklandığını merak ettiğim, arka odada duran kocaman sandık nihayet bu vesileyle açıldı ve içinden anneannemin düğün ertesinde giydiği gül kurusu ipek paçalığından ve çeyiz bohçalarından tutun, annemin doğumunda kullanılan dantelli port bebeğe, benim bebeklik zıbınlarıma kadar onlarca giysi, simle işlenmiş örtü, havlu, peçete, yastık yüzü ve peştemal ortaya döküldü. Anneannemin uzun yaşamının sandık lekeli bezden tanıkları sağa sola savruldu. Eğer ben de bir Leman Hanım'ın sandığı müzesi açmaya kalkışsaydım, anneannemin hırtı pırtıları tek bir çukurcuma evine sığmayabilirdi. Anneannem onca kumaşın arasından bana şarap rengi çizgileri olan bir peştemal seçmiş, göğüslerimin üzerinden dolamış, boynuma da yapma çiçeklerden bir kolye takmıştı. Kıyafet balosuna şam peştemallı bir Havaili kız olarak katıldım. O gece dans hem erken hem de hareketli parçalarla başladı. Yerimde duramadığımı gören Güven'le dans pistine yürüdük. Keyfime diyecek yoktu. Kendimi müziğe kaptırmış ça ça ça yapıyordum ki üzerimdeki kıyafette bir hareketlenme oldu. Anneannem peştemalı üzerimde iğne iplikle tutturmuştu ve ben önünde kımıldamadan dikilirken emniyette gözüküyordu peştemal. Ama üçüncü çaçaçada dikişler sökülmüş olmalı, kumaşın göğüslerimden aşağı kaymaya başladığını hissettim. Durdum, kaygan kumaşı yakalayıp yukarı çektim, biraz sonra yine kaydı. Gecenin büyüsü benim için o andan itibaren bozuldu. Çünkü hızlı dansları yapamayacağım belli olmuştu. Yerime dönüp oturdum. Partilere gitmek istememin esas nedeni dans edebilmekti. Dans edemedikten sonra partide ne işim vardı benim? Güven'in bir yerlerden bulup getirdiği çengelli iğnelere rağmen bir daha dansa kalkmaya cesaret edemedim. O kıyafet balosu bir köşede oturup dans edenleri seyretmekle yetindiğimden çok hüzünlü ama nihayet bir boyfriend edinebildiğim için kazançlı bir etkinlik olmuştu. Çünkü o geceden sonra Güven beni okulda verilen her konsere, sahnelenen her oyuna davet edecek, ben de onu kız tarafındaki oyun ve konserlere çağırarak karşılık verecektim. Nihayet evimde telefon olmamasına rağmen benim de çıktığım biri vardı artık. Ben güvenle çıkarken Emine High School'da okuyan Eren'le, İffet de Robert Kolej'de bizimle aynı sınıfta olan Levent'le çıkıyordu. Üç çok yakın arkadaşın boyfriendleri de birbirleriyle tanışmak ve hafta sonları hep birlikte sinemaya gitmek zorunda kalmışlardı. Çünkü o yıllarda yanımızda erkek çocuklarla tek başımıza görülemezdik. Biri bizi görür de ailelerimize söylerse bunun altından kalkmak mümkün olamazdı. Ama eğer bir arkadaş grubunun içindeysek suç hafifliyordu. Biraz da bu nedenle kızlardan oluşmuş bir filo gibi hep birlikte dolaşıyorduk. Eksik olan başımızdaki amiraldi. Liseye geçtikten sonra şaperon mecburiyeti kalkmıştı çünkü. Bu büyük bir gelişmeydi ve uzun pazarlıklardan sonra elde edilmiş bir özgürlüktü. İster bizim okulda, ister Robert Kolej'de olsun, okul etkinliklerinde başımızda hocalar bulunduğu için tüm konserlere, piyeslere ve partilere gitmeme izin çıkmıştı. Ama okul dışında saat 7'den sonra en yakın komşumdaki partiye dahi gitmeme izin yoktu. Karşılığında sinemaya giderken yanıma anneannem, teyzem veya eniştem katılmayacak, ben bir tanıdığın ya da komşunun güvenilir çocuğuna emanet edilmeyecektim. Böylece komşumuzun oğlu Metin Evren Tuğ ve Semiha teyzenin oğlu Koray Bako emanetçilikten kurtulmuş oluyorlardı. İffet'le benden başka bu çağ dışı muameleye maruz kalan da yoktu aramızda. Her ikimiz de evimizle dalaşmaktan o kadar bezmiştik ki bu pazarlığı kabul edip 2 yıl boyunca okul partileriyle yetindik. Ben isyan bayrağını 17 yaşında açtım. Sınıf arkadaşımız Işıl Erim, Robert Kolej'den Akın Önalt'la nişanlanıyordu ve nişanı kış tatilinde Ankara'da bizim oturduğumuz apartmanın altındaki Süreyya'da yapılacaktı. İffet dahi babasından izin koparabilmişken benimkilerin itiraz edeceği aklımın ucuna bile gelmemişti. Bunu anneannem de düşünmemiş olmalı ki nişan için Beyoğlu'ndaki CKM'den pembe bir kumaş almıştı. Ve Ruhiye teyze bana kabarık etekli güzel bir elbise dikmişti. Nişan kıyafetim hazırdı ama Ankara'da evimizin altında da olsa bir pavyona gidiyor olmama itiraz geldi annemden. "Anne, pavyona değil nişana gidiyorum," dedim. "Niye evde yapmıyorlar nişanı?" diye manasızca sordu annem. Sonu gözyaşlarıyla biten tartışmaların sonunda annemle babamı sınıf arkadaşımın nişanına gitmememin çok ayıp olacağına ikna ettim. Nişan akşamı yeni dikilen elbisem, topuklu pabuçlarımla kendimi tam bir genç kız gibi hissederek elimde hediyemle kapıdan çıkarken babam "Saat tam 10'da yukarıda ol. Süreyya pavyonu bodrum katındaydı. Ben seni kapıdan alırım," demez mi? "Baba, nişan bu, dans edilecek. Lütfen 12'de döneyim ve sen gelip beni alma. Saat 10'da," diye yineledi babam. Dudaklarım titremeye başladı. 10:30 olsun bari Muhittin," dedi annem. "Ben 12'de geleceğim," dedim. "Beni arkadaşlardan biri getirir." Kapının önünde dikilmiş, kavgaya hazır kedi gibi sırtımı kabartmış duruyordum. Birden bir bezginlik çöktü yüreğime. Saat 10'da döneceksem hiç gitmeyeceğim. Bu elbiseyi de şimdi odama gidip makasla paramparça edeceğim," dediğimi duydum. Sahi, söylemiş miydim bunu? Söylemiş olmalıyım çünkü annem hemen atıldı. "Muhittin, ben müsaade ediyorum. Saat 11'de dönsün ve onu eve bizim Bülent'in oğlu getirsin. Sen hiç çıkma akşam vakti." Ben bunu duyar duymaz arkamı dönüp kapıdan fırladım ve üçer beşer koşarak indim merdivenleri. Zaten 3 adım ötemizdeki Süreyya'ya nefes nefese girdim. Müzik çalan loş salona adım attığım an bezginliğimden, kızgınlığımdan eser kalmamıştı. Bütün arkadaşlarım oradaydı. Masalara dağılmış oturuyorlardı. Güven yanıma gelip beni masasına götürdü. Bir an evvel dans etmek istiyordum ama dans gecikiyordu. Tüm davetlilerin gelmesi, konuşmalar, yüzüklerin takılması, tekrar konuşmalar, öpüşmeler, pastanın kesilmesi derken saat 10 olmuş, daha kimse dansa kalkmamıştı. Benimse içim kıpır kıpırdı. Dönüşe bir saatim kalmıştı. Çalan müzikle sallanıp duruyordum yerimde. Nihayet nişanlılar dans açtılar. Ben de kendimi güvenle pistte buldum. Ne kadar süre kaldım pistte bilmiyorum. Ama bir ara güven dans ederken durdu. Bugün geç kalırsan baban bizi ömür boyu affetmez. Lütfen evine vaktinde dön diye ısrar etti. Saat 11'i 10 geçe aklım dans pistinde, içim kan ağlayarak kalktım. Vestiyerden paltomu aldım, çıktık. Sokakta başımı kaldırıp evimizin penceresine baktım ki ne göreyim. Babam buz gibi havada camı açmış, arkasında heykel gibi annem pencerenin önünde benim dönüşümü bekliyorlar. Yaklaşma, yanıma çok yaklaşma dedim güvene. Apartmana girdiğimizde babamın ayak seslerini duyduk. Merdivenleri güvenle birlikte çıkmayayım diye aşağı beni almaya iniyordu. Ankara tatili sırasında ben böyle genç kız olma sorunlarıyla boğuşurken dikkatimi başka yöne çekecek, gezme tozma tartışmalarını gölgede bırakacak önemli bir olay oldu. Kıbrıs görüşmeleri için Londra'ya giden Başbakan Menderes'in uçağı Londra'ya yaklaşırken arızalanıp düştü. Başbakan bir ağacın dallarına asılı kaldı ve bir çiftçi tarafından kurtarıldı. Menderes'in düşen uçaktan sadece hafif yaralarla kurtuluşu bir mucize gibiydi. Yurda dönüşünde Orta Doğu ülkelerine has bir tantanayla karşılandı. Menderes, Allah'ın kayırdığı başbakan olarak gücünü ve karizmasını ikiye katlamıştı. Muhalefetin samimiyetle yaptığı geçmiş olsun ziyareti ise aralarındaki buzları eritir gibi olmuştu. Bu barış havası ülkede bir bahar yeli estirmişti bir süre. Ayrıca kazadan hemen sonra imzalanan Londra Antlaşması'yla da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. O sıralarda ilgi alanım, kendi hayatlarımızın önemsiz ayrıntılarından önemli memleket meselelerine kaydı ve uzun bir süre babamla güven, gezmeye gitmek, geç kalmak konularını konuşmaz olduk. İstanbul'da, Ankara'da olduğumdan biraz daha özgürdüm. Anneannemle çekişme alanım gezmek, tozmaktan, eve geç gelmekten çok mikrop ve intizam üzerineydi. Onun koyduğu acayip kurallara uyar, ellerimi ikide bir yıkar, odama ayakkabımla girmez, Narmanlı'nın misafirlere ve Hacer'e ayrılmış İtalyan fayanslı şık banyosunu değil de sadece ona ve bana ayrılmış küçük tuvaletini kullanırsam aramızda pek sorun çıkmıyordu. Ailece alışmıştık. Odasına kimseleri sokmayan, pikesini yatağın üzerine aşırı gergin yayarak üstüne herhangi bir şeyin değmesine izin vermeyen anneannemin hallerine Fenerbahçe'deki evde hiç üşenmeden hemen her gün pikenin üzerine üç parmağımı birleştirip birkaç tane kedi ayağı izi yapardım eskiden. Vaveyla'yı annemle oturma odasından duyardık. Anneannem pikesini kirliye atarken bağırırdı. Hınzır kedi yine camdan içeri dalıp yatağımın üzerinde yürümüş. Sen de camı açık bırakma anne derdi annem bana göz kırparken. O zaman da oda havasız kalıyor kızım. Annem ömrü boyunca anneannemin titizliğinden çok çektiği için sadece bir konuda benimle işbirliği yapmaktan gocunmazdı. Onların da ana kız bana karşı yürüttükleri eşyalarımı karıştırma kampanyasıyla ben tek başıma mücadele ederdim. Bilgi güçtür düşüncesinden yola çıkarak her şeyimi kontrol ederlerdi bir yanlışım olursa zamanında müdahale etmek için. Çekmecelerimi, dolabımı, okul çantamı, defterlerimin, kitaplarımın arasını ben evde yokken karıştırdıklarını bilir, ifrit olurdum. İntikam almak için çamaşırlarımın, kitaplarımın arasına, yastığımın altına, Ey meraklı dudular, yine mi bir şeyler arıyorsunuz eşyalarımın arasında? Bu kötü huyunuzdan vazgeçmezseniz Allah sizi cezalandıracak. O cezalandırmazsa babam cezalandıracak gibi şeyler yazılmış notlar bırakırdım. Eve döndüğümde yüzlerine bakar bakmaz odamda arama yapıp yapmadıklarını hemen anlardım. Notumu okumuşlarsa eşyalarımı karıştırdıklarını açık etmemek için hiçbir şey söylemezlerdi. Ama suratlarından düşen bin parça olurdu. Annem babamın bana yazdığı mektupları da okumak isterdi. Babamın mektuplarını neden merak ederdi hiç anlayamamışımdır. Çünkü bu mektuplar genelde nasihat dolu, biraz da sıkıcı mektuplar olurdu. Yine de sırf annem okuyamasın diye mektubu okuduktan sonra ufacık parçalara böler tuvalete atardım. Annem sorardı, babanın son mektubu nerede? Başucumda duruyordu derdim. Kim aldı acaba? Rüzgar uçurmuş olmasın? Mektuplarından sonra babam da çıka geldi birkaç günlüğüne. Çok yorgun olurdu. Kısa süren bu ziyaretlerde bana dair tüm şikayetler sunulurdu babama. Annemle anneannem babamın durmadan eşyalarımın karıştırılmasını onaylamayacağını bildiklerinden sadece benim edepsiz notlarımı babama aktarmazlardı ama ben hepimizin bir arada bulunduğu yemek masasında soru verirdim. Bir kabahatim daha vardı. Onu niye şikayet etmediniz diye. Annem ve anneannem için 12-18 yaşlarım arasında çekilmez bir mahluktum kısacası. Yine de beni sever, sakınır ve hep birlikte olduğumuz yaz aylarında sürekli peşimde dolanırlardı. Aşırı sevgi ve ilgiden, başıma bir şey gelecek diye merak edilmekten bezgindim. Bir arkadaşımızın evinde parti varsa mesela, dayım beni arabasıyla gelir alır, parti mekanına bırakırdı. Saat tam 12'yi vururken dayımla annem beni geri götürmek üzere kül kedisinin perisi gibi kapıda biterlerdi. Arkadaşlarıma rezil olurdum. Ailesi tarafından getirilen ve götürülen benden başka kız kalmamıştı çevremde. Anne ve anneanneyle girilen bu tartışmalar, bu sinir savaşları babamı rahatsız etmemek için onun kısa ziyaretleri sırasında geçici bir barış sürecine girerdi. Yaşım ilerledikçe gezme özgürlüğümün kısıtlanması konusunda babam da onların safına katılacaktı. Kısıtlamalar sadece gezme tozma ile ilgili olsa sineye çekilebilirdi ama hayatımın akışını değiştirebilecek imkanları da sırf beni merak ettikleri için kaçırdığım oldu. İşte onları hiç affedemedim. Ortayı bitirirken notları yüksek, kişilikleri renkli çocukların arasından 3-5 kişi Fulbright bursu ile bir yıllığına Amerika'da bir koleje gönderilirdi. Pek az öğrenciye nasip olan bu fırsat benim de elime geçmiş, namzetlerin arasında gösterilmiştim. Babam ne yaptı? Benden 2 yıl önce aynı bursla Amerika'ya giden kuzenimin babasını aradı, fikrini sordu. Kıskanç adam, kızı yolladık ama sonra çok özledik, çok pişman olduk demiş. Zaten gönülleri yoktu yollamaya, hemen vazgeçtiler. Göz göre göre bursu kaçırmıştım. Liseye geçtiğim yıl büyük bir hevesle okulun atçılık kulübüne yazılmıştım. Haftada bir gün Silahtar Ağa'daki haraya bir saatliğine at binmeye gitmeyi hayal ederek. Kulübe üye olmak için evden izin kağıdı getirmem gerekiyordu. Anneannemin ayaklarına kapandığımı hatırlıyorum izin vermesi için. Nuh dedi peygamber demedi. Düşermişim, bir yerimi kırarmışım, üşütürmüşüm, emanet çocukmuşum, merak edermiş beni. Ailemin bana olan sevgisi meraklarla, yasaklarla örülmüş, taşınması zor bir küfe gibiydi sırtımda. 22. ayrımın sonu. Sayfa 193. Devamı 23. ayrımda.